Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye lehu. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emmâ ba'd fe inne estağal hadîs kitâbullah ve hayrul hedî hedî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umûri muhtesâtihâ ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atin zalâle ve kullu zalâletun finnâr. Davetin gizli yapıldığı dönemlerden bahsedeceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'ın davetini gizli yaptığı dönem. Bu dönem hakkında Allah azze ve celle Müddessir suresinin ilk 3 ayetini indirmesi üzerine bu dönem başlıyor. Ey elbisesine bürünen, kalk ve uyar, Rabbini tekbir et, yücelt. Yine bu dönemin başlangıcında Şuara suresinin 214-216. Ayetleri nazil olmuştu. Önce en yakın hısımlarına uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını ger. Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Yani 3 yıl sürdüğünü belirtmişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dönemde kendi kanaatince bu dine gireceğini ve kendisine yaptığı açıklamayı gizleyeceğini düşündüğü kimseleri davet etmeye çalışmıştır. Bu İslam siyasetinin bir yönünü ve davette maslahatın gözetilmesi anlayışının temelini oluşturmaktadır. Eğer açıktan davet zarar verecekse davetin gizli yapılması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce hanımı Hadice radıyallahu anh'ı davet etti. O kadınların ilk Müslüman olanıydı. Ayrıca kendisine son derece güvendiği, sırrını saklayan yakın arkadaşı ve Yüce Allah'ın kendisinde küfredenler onu iki kişinin ikincisi olarak Mekke'den çıkardıklarında Allah kendisine yardım etmişti. Tevbe suresi 40. ayetini indirerek bu şekilde söz ettiği Ebu Bekir'e Sıddık radıyallahu anh'ı davet etmişti. O da hiç tereddüt etmeden kabul etti. Ebu Bekir radıyallahu anh İslam'da ilk davetçidir. Ve davetinin bereketiyle birçok kimse dine girmiştir. O İslam'a koşan ilklerdendir. İslam'da büyük fedakarlıklar göstermiş ve büyük sıkıntılara katlanmıştır. Allah hepsinden razı olsun. Bu dönemde davet edenlerin arasında iki nur sahibi Osman Zinnureyn radıyallahu anh ve Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh de vardı. Zübeyir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havarisi ve halası Safiye bint Abdülmuttalib'in oğludur. Yine Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dayısı Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh de bu dönemde Müslüman olanlardandır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın davetiyle İslam'a girmiş olan bu kişilerin tümü cennetle müjdelenmiş olan 10 kişidir. Aşağının 5'i de dediğimiz. Onlara dahildir bunlar. Çocuklardan ilk Müslüman olan kişi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tır. O zaman 8 yaşındaydı. Daha büyük olduğu da söylenmiştir. Ali radıyallahu anh'ın ilkler arasına girmesinde onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımı altında olmasının etkisi olmuştur. Kölelerden ilk Müslüman olan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği bir kişi olan Zeyd bin Harise radıyallahu anh'tır. O Hatice radıyallahu anh'ın kölesiydi ve evlendikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onu köle olarak hediye etmişti. Mutluluk, iman ve ibadette öne geçen bütün bu değerli kişilerin oluşturduğu topluluktan sonra bir başka değerli ve faziletli topluluk İslam'a girmişti. Bunlar arasında bu ümmetin emini olan Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh, cennetle müjdelenmiş 10 kişiden Said bin Zeyd radıyallahu anh, Habbab bin Eret radıyallahu anh, Abdullah bin Nes'ud radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anh'a vardı. Ayşe daha küçük bir kız çocukken Müslüman oldu. Esma radıyallahu anh'a ise Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh ile evliydi. Kureyş'in faziletli fertlerinin Müslüman olması işi böyle devam etti. Çok geçmeden Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh, hanımı Esma binti Umeys radıyallahu anh'a, Erkan bin Ebil Erkan radıyallahu anh, Osman bin Mazun radıyallahu anh, Ammar bin Yasir radıyallahu anh ve Suheyb bin Sinan Errumi radıyallahu anh Müslüman oldu. Bu dönemde davet halka açık yerlerde, toplantı yerlerinde, meclislerde açıktan yapılmıyordu. sadece kişisel görüşmelerde ve davetçinin davet edeceği kişinin özelliklerini göz önünde bulundurarak vereceği karara göre yapılıyordu. Şöyle diyor: bu dönemde gelişmeye başlayan Müslüman kitleye cahiliye toplum arasında herhangi bir çatışma olduğuna dair bir şey duymadık o zaman içerisinde. Müslüman kitlenin düşünceleri oluşan bu kitleye katılacağı umulan kişilerden başkalarına açıklanmıyordu. Bu dönemde açıktan davet yapılması bir amaç değildi. Hatta Müslümanlar başkalarının tavırlarına karşı durmak, tenkit etmek veya açıktan muhalefet etmek gibi bir müdahalede bulunuyorlardı. Esas olan da zorlayıcı bir durumun olması dışında muhalefetin açıktan yapılmamasıdır. Teşkilat ve düşünce için tam gizlilik şartının konması gerekir. Mübarek Furi diyor ki, 3 yıl boyunca davet böyle gizlice ve kişisel bir şekilde sürdü. Bu süre içinde müminler bir cemaat oluşturdular. Bu cemaat kardeşlik, yardımlaşma, vahyedilenlerin yani risaletin tebliği ve yerleştirilmesi için çalışma ilkeleri üzere oluşmuştu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahyedileni kavmine açıktan söylemekle, onların batıl anlayışlarına karşı çıkmakla ve putlarını yermekle, yani putperestliğin yanlış olduğunu açıkça söylemekle yükümlülükten vahiy geldi. Anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dönemdeki davet metodu Allah'tan aldığını hemen tebliğ eden bir peygamber sıfatıyla olmaktan daha çok bir lider olarak izlenmesi gereken siyaseti şerriye türündendi. Buna göre her dönemde İslam'a davet edenlerin içinde bulundukları şartlara göre davetin nasıl olması gerektiğini belirlemeleri mümkündür. Gizli mi yoksa açıktan mı, yumuşak mı yoksa sert mi olunması gerektiği şartlara ve yaşadıkları çağın gereklerine göre belirlenir. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuma göre, ortamın durumuna göre gizli davette bulunduğu, işte şirk koşanlara açıktan müdahale etmediği dönemler olmuş. Fakat iktidar sahibi olunca da bunlara mani olmaya başlamış. İlk iş Kabe'deki putlar yıkmak olmuş. Demek ki Müslümanların bu güce sahip olmadığı dönemlerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünneti bu konudaki uyum sınırlarını İslam şeriatının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretindeki gelişmelere göre belirlemiş olduğu bir uyumdur. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geçirdiği ve daha önce sözünü etmiş olduğumuz dört dönemin şartlarına göre belirlenmiştir. Daha önce cahiliye dönemlerinden de bahsettik. Bütün bu dönemlerde Müslümanların ve İslam devletinin çıkarlarının, maslahatlarının gözetilmesi temel ilk olarak kabul edilmiştir. Buradan hareketle fıkıhçıların çoğunun ortak görüşlerine göre eğer Müslümanlar sayıca az olurlarsa veya hazırlıkları yetersiz olur ve düşmanlarıyla karşı karşıya gelmeleri durumunda onlar üzerinde hiçbir başarı gösteremeden öldürülecekleri konusunda kuvvetli kanaatleri olursa bu durumda canı koruma maslahatının öne çıkarılması uygundur. Çünkü bunun karşılığında sağlanması düşünülen maslahatın yani dini koruma maslahatının sağlanıp sağlanamayacağı şüphelidir veya sağlanamayacağı kesindir. İzzettin bin Abdüselam bu gibi durumda cihada girişmenin haram olduğunu açıklarken şöyle diyor: önce yenilmek mukadderdir. Çünkü direnilmesi durumunda can kaybı olacak, bu da kafirlerin gönüllerini rahatlatacak ve Müslümanların baskı altına almalarına imkan sağlayacaktır. Burada direniş tamamıyla fesada sebep olmuş olur ve sürdürülmesinde de bir yarar olmaz. Nitekim Mısır'da İhvan-ı Müslümin hareketi dökülmesine sebep oldu. Kafirlerin Müslümanlara tasallut etmesine sebep oldu. Bu örnek teşkil etti. Diğer tağuti düzenlerin hakim olduğu Müslümanların ülkelerinde de baskılar arttı. Sonumuz böyle olur korkusuyla. En son işte Cezayir'deki hareketler Müslümanlara karşı bir antipati oluşmasına sebep oldu ve tağut düzenleri Müslümanları daha sıkı takip etmeye başladı. Bırak şuurlu Müslümanları, şuursuz Müslümanları bile, yani dinini yaşamaya çalışan şuursuz Müslümanları bile içerisine aldı, kapsadı bu baskılar. Yani korunma maslahatına öncelik verilmesi sadece görünüş itibariyledir. gerçekte ve uzun vadede ise her zaman dini koruma maslahatının öne çıkarılmasıdır. Zaten belirtilen durumda da dini koruma maslahatı başka alanlarda ve fırsatlarda cihad edebilmeleri, çarpışabilmeleri için Müslümanların canlarının sağ kalmasını gerektirir. Aksi takdirde onların yok olmaları bizzat dine zarar verilmesine ve kafirlerin önlerindeki kapalı yolların açılmasına, onların bu yollarda ilerlemelerine fırsat verilmesine yol açar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söz konusu edildi. Dört dönem. Yani birincisi cahiliyeyi çıkartmıyoruz. Cahiliyeden bahsettik. Cahiliyede neler yapılıyordu? Neler olurdu? Biz İslam, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldikten sonraki dönemleri kastediyoruz bu dört dönemde. Birincisi davetin gizli yapıldığı bu 3 yıllık süre. İkincisi davetin açıktan ve sadece dille yapıldığı, herhangi bir çarpışmaya girilmedi, cadeye girilmedi dene. Bu hicrete kadar sürmüş. Sadece dille. Çarpışmayla değil. Üçüncüsü açıktan davet yapılırken aşırıya gidenlere ve çarpışmaya veya fenalıkta bulunmaya kalkışanlara karşı çarpışmaya girdiği dönem. Bu dönemde Hudeybiye Anlaşması'na kadar sürüyor. Dördüncüsü Allah'a davet yolunda bu yolda davet yolunda engel olarak karşılarına çıkar veya müşriklerden, inkarcılardan ve puta tapanlardan davet ettikten ve davet bildirildikten sonra İslam'a girmekten kaçınan herkesle açıkça cihat, savaş yap. Savaş oluyor davet. Bu dönemde İslam'daki cihat hükmünü ve İslam şeriatının üzerinde karar kıldığı ve son şeklini aldığı dönemdir. İkinci dönemi ayrı bir döneme ayırmış. İkinci dönem neydi? Hicrete kadar süren davetin sadece dille yapıldığı dönem. Burada ikiye ayırarak ikincisi Mekke dışında açıktan davet. Bu da onun hicrete kadar süren dönemde hicrete kadar yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğin gelmesine 10. yılına kadar süren bir dönem olmuş. Mekke dışında gidenler vardı ya, Mekke dışında gidenler. Açıktan davet veya çarpışma davaya zarar verecekse davetin gizli yapılması ve barış içinde olması gerekir. Ama davetin açıktan yapılması mümkün ve aynı zamanda yararlı olursa o zaman gizlice yapılması caiz olmaz. Eğer yeterli güç ve savunma imkanları varsa zalimlerle ve İslam'a karşı fırsat kollayanlarla anlaşma yapmak da caiz değildir. Eğer yeterli güç ve savunma imkanları varsa zalimlerle ve İslam'a karşı fırsat kollayanlarla anlaşma yapmak bile caiz değildir. Cihad için gerekli şartların ve sebeplerin oluşması durumunda Müslümanların kafirler karşısında cihattan geri kalması ve evlerinde oturmaları da caiz değildir. Aleyhisselam'ın bu dönemdeki davetini kabul edenlerin çoğu zayıflardan ve kölelerden ibaretti. Bunlar da insanlar içinde peygamberlerin davetlerini kabul etmeye en yatkın olanlardır. Çünkü başkalarındakilerini izlemek onlara ağır gelmez. Yani bir gurur meselesi yapmazlar bunu. Tüm bir mevkiye, makama ve etkili konuma sahip olanların ise çoğunlukla büyüklenme duygusu, gurur, kibir, makam sevgisi, başkalarına bağlanmaktan alıkoyan kendilerini yüce görme hissi onları kaplar. Araf suresinin 137. ayetinde meale sonra da zayıf düşürülen topluluğu, mustazafları o yerin bereketlendirdiğimiz doğularına ve batılarına miras çıkıldık buyuruyor. Yani bu ezilen, zayıf, hakir görülen kimselerin yeryüzünün doğusuna, batısına miras çıkıldık. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de şöyle demişti. Hud suresi 27. ayetinde açıklanan üzere mealen. Biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz ve ilk anda düşünmeden sana uyan aşağılarımız dışında kimsenin sana uyduğunu görmüyoruz. Sana tabi olanlar işte böyle sıradan
ayaklatılmış insanlar.
Yüce Allah Salih Aleyhisselam'ın kıssasında da şöyle buyuruyor. Araf suresinin 75-76. ayetlerinde. kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, içlerindeki zayıf düşürmüşlerden yani mustazaflardan iman edenlere biliyor musunuz? Salih Rabbi tarafından gönderilmiş elçilerdenmiş dediler. Onlar da biz onunla gönderilene iman edenleriz dediler. Bunun üzerine büyüklenenler biz de sizin iman ettiğinizi inkar edenlerdeniz dediler. Vadilerine girer ve derinliklerine yerleşirse iman büyüleyici bir güçtür. Neredeyse olması mümkün olmayan bile oldurur. Evet, bu konuyla ilgili olarak kamil bir imana sahip bir kişi bile dünyaya meydan okur diye. Böyle nüfuz ederse Allah Azze ve Celle yani başka kimseden korkmaz. Zaten imanın gereklerinden birisi de yani tevhidin esaslarından birisi de korku da tevhiddir. Kar gibi başkasından korkmamak. Ayet kimileri de başkalarının azabını, eziyetini Allah'ın azabı gibi onunla bir tutar diyor. Bunları kınıyor Allah Azze ve Celle. Etrafında toplanan, sonra tamamıyla maddi bir düşünce olmasına rağmen onu gönüllerine sağlam bir inanç olarak yerleştiren bir takım gençler ve yaşlılar gördük. Öyle ki hayatlarını hareketlerinin yakıtı haline getiriyor ve hareketlerinin başarı yönünde her türlü sıkıntıya katlanıyorlar. Bu yaptıklarını da ilkelerinin başarısı veya öne geçirilmesi için yapmaları gerekenin sadece bir kısmı olarak görüyorlar. Artık İslam'ın başlangıç döneminde göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a ve insanın bu dünya hayatından sonra ulaşacağı Allah'ın huzurunda her yönden zengin bahçelerin, altından ırmaklar akan parlak sarayları ve sonsuz nimetlerin bulunduğu cennetlere kavuşacağı ahiret gününe iman şeklinde ortaya çıkan yüce inancın neler gerçekleştirebileceğini bir düşünün. Cezayir'de şöyle diyor. Bugün Müslümanların yaşadıkları bölgelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk 3 yıllık dönemde yaptığı gizli daveti yine aynı şekilde gizli yapılması gerektiğini ileri sürenlerin delilleri yoktur. Yani bugünkü şartlarda. Çünkü o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ashabının Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed de Allah'ın Resulüdür demelerine, ezan okumalarına, namaz kılmalarına izin verilmiyordu. Ancak daveti açıktan yapmakla emrolundular ve açıktan yapmaya başladılar. Bu yolda da Müslümanlar tarafından bilinen çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya geldiler. Ancak bazı şartlar oluşursa o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o dönemde izlediği metot örnek alınabilir. Bu konuda da Yüce Allah'ın şu sözünde bildirilen hükme göre amel edilmiş olur. Ashab suresinin 20. ayetine and olsun ki Allah'ın peygamberinde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça ananlar için güzel bir örnek vardır. Durumlar birbirine kıyas edecek ve uyulması gereken şer'i esasları belirleyecek olanlar ise ilim adamlarıdır, alimlerdir. Şer'i ilimlerden öğrenilmesi gereken miktarı öğrenemeyen, sonra davetin hatta ümmetin geleceğiyle ilgili konularda içtihat yapmaya çalışanlar değil. Bu gençlerin yapmaları gereken ilim adamlarının dizlerinin dibine oturarak ilim öğrenmek ve Yüce Allah'ın şu emrine uymaktır. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya suresinin 7. ve Nahl suresinin 43. ayeti. Açıktan yapıldığı döneme gelince Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle dediği rivayet edilmiştir. Önce en yakın hısımlarına uyar. Şuara suresinin 214. ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıktı ve şöyle seslenmeye başladı. Ey Fihir oğulları, ey Adi oğulları, bu şekilde Kureyş'in değişik boylarını saydı, kavimlerini saydı derken toplandılar. Öyle ki kendisi gidemeyen ne olduğuna bakması için bir haberci, elçi gönderdi. Niye toplamış acaba Muhammed? Ebu Leheb ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri de geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Ben vadide sizin üzerinize baskın yapacak bir süvari topluluğunun olduğunu söylesem beni doğrular mısınız? Bana inanır mısınız? Onlar evet biz senin doğrudan başka bir söz söylediğine şahit olmadık dediler. Sen de şöyle buyurdu. Ben sizi şiddetli bir azap öncesinde uyarıyorum. Bu sözü karşı Ebu Leheb yuh sana bizi bunun için mi topladın dedi. Bunun üzerine şu ayetler indi. Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve zaten kurudu da. Malı ve kazandığı ona bir yarar sağlamadı. O alevli bir ateşe girecektir. Hanımı da odun taşıyarak ve boynunda kalınca bükülmüş bir ip olarak. Tepe suresi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Önce en yakın kısımlarına uyar ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve şöyle buyurdu. Ey Kureyş topluluğu veya buna benzer bir söz söyledi. Canlarınızı satın alın. Sizi azaptan koruyacak tedbiri alın. Ben size bir fayda sağlayamam. Ey Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. Allah'a karşı ben sana bir fayda sağlayamam. Ey Allah'ın elçisinin halası Safiye. Allah'a karşı ben sana bir fayda sağlayamam. Ve ey Muhammed'in kızı Fatıma. Benden malımdan arzu ettiğin iste. Ama Allah'a karşı sana bir fayda sağlayamam. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri bir hadis-i şerif. Hafız İbn Hacer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben vadide sizin üzerinize baskın yapacak bir suvari topluluğunun olduğunu söylesem beni doğrular mısınız? Bu sözüyle onlara bilinmeyen bir şeyden haber verdiğini, doğru konuştuğunu, bildiklerini kendilerine ikrar ettirmek istiyordu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yalan söylemeyeceğini ikrar ettiriyor onlara, onlar da ediyor. Ama etmezseniz size azap vardır diye söylediği zaman da bizi bunun için mi topladın? Yoksa diye Ebu Leheb başta amcası itiraz ediyordu. Ben sizi uyarıyorum ifadesi Müslim ve Ahmed bin Hanbel'in rivayetlerinde geçen Kubeysa bin Muharik ve Züheyr bin Amr'dan nakledilen rivayette şu şekilde geliyor. Sonra şöyle seslenmeye başladı. Ben bir uyarıcıyım. Benimle sizin durumunuz düşmanı görüp de ehlini korumak için fırlayıp koşan ve düşmanların kendinden önce varmalarından korkup avaz avaz bağırmaya başlayan kimsenin durumuna benzer. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine geçen canlarınızı satın alın sözü de şu anlamdadır. Canlarınızı ateşten kurtarmak suretiyle. Yani adeta Müslüman olun ateşten kurtulursunuz demiş olmaktadır. Bu ise insanın kendini satın alması gibidir. Bu durumda bir bakıma itaatlarına kurtuluşun karşılığı olarak vermiş olmaktadırlar. Yüce Allah da bir ayetinde şöyle buyuruyor Tevbe suresinin 111. ayetinde. Allah, Allah yolunda çarpışıp öldüren ve öldürülen müminlerden karşılığı cennet olmak üzere mallarını ve canlarını satın almıştır. Burada mümin sevap ve cennet karşılığı almak üzere bir satış yapmıştır. Bu da bütün canlara Allah'ın sahip olduğuna işarettir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak suretiyle gereken itaati gösteren bir kimse üzerine düşen ücreti ödemiş olur. Muvaffakiyet Allah'tandır. Safiye Kuri de şöyle diyor. Bu ses yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti Mekke'nin dört bir yanında yankılanırken Yüce Allah şöyle buyurdu. Hicr suresi 94. ayet. Sen emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırış etme. Fasdokmer ve arid anil müşriki. Emrolunduğun şeyi fasda açıkça söyle, kafalarına çatla ve a'rid anil müşrikin müşriklerden yüz çevir, onları aldırma. Bunun ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirk hurafelerini ve saçmalıklarını tenkit etmeye başladı. Putların gerçek mahiyetinde, onların gerçekte bir değerinin olmadığından söz ediyor. Onların acizliklerini örneklerle açıklıyordu. Onlara kulluk edenlerin ve onları kendisiyle Allah arasında aracı edinenlerin açık bir sapıklık içinde olduklarını açık delillerle ortaya koyuyordu. Bundan sonra Mekke hiddet duygularıyla patladı. Garipseyen ve reddeden düşünceler dalga dalga yayıldı. Müşriklerin ve putlara tapanların sapıklık içinde olduklarını bildiren ses duyulunca bu onlar için adeta bulutları parçalayan, gök gürültüsü çıkaran, şimşekler çarptıran, sakin havayı sarsan bir yıldırım gibi gelmişti. Kureyşliler birdenbire ortaya çıkan ve geleneklerini atalarından devraldıkları uygulamaları ortadan kaldırmasından endişe ettikleri bu başkaldırıya karşı durmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada kutsal çağrıya iman edenlerin sayısı da kadın ve erkek olarak toplam 40 küsürü bulmuştu. Bu kutlu dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arslanı, aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası ve süt kardeşi Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu anh iman etti. Aynı şekilde Ömer el-Faruk radıyallahu anh da iman etti. Cezayir'i şöyle anlatıyor. Ömer radıyallahu anh ve Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman olmasıyla birlikte davet yeni bir dönem içerisine girdi. Başladı, şekil aldı. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağrısına açıktan yapmaya başladı ve Rabbinin kendisine emrettiğini sesli bir şekilde söyledi. Bu yeni tutum müşriklerin yataklarında uykularını kaçırdı, dehşet içinde kalmalarına sebep oldu. Müslümanların sayılarının artması, Müslüman olduklarını açıkça söylemeleri ve müşriklerin düşmanca tutumlarına aldırmamaları karşısında korku ve dehşetleri daha da arttı. Bu durum Kureyş'in ileri gelenlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile pazarlık yapma girişiminde bulunmaya yönlendirmiştir. Özellikleri vardı şu şekilde. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına, Allah hepsinden razı olsun, çok fazla işkence ve eziyet ediyor. İkincisi, davetin insanların onunla muhatap olmasını önlemeyi amaçlayan çeşitli engellerle karşı karşıya gelmesi. Bir takım engellerin bulunması. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanlara davet ettiği hak üzerine kendisiyle pazarlık yapmak için çok sık teklifte bulunulması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir tavizi kabul etmemesi. Resulullah'ın doğru bir inanç üzere eğitime önem vermesi ve sahabilerin kalplerinin namaza, oruca ve Kur'an okumaya bağlı olması. Beşinci özellik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri işkencelere karşı sabır, nefse aldanmama ve bilgisizlerden, cahillerden yüz çevirme konularında eğitmesi. Düşmama konusunda. Cahillerle laf dalaşmasına girilmemesi konusunda. Bu da önemli bir husus aslında. Evet. Yani biz kimseyi ikna etmek zorunda değiliz.
Düştüğümüz bir şey yani hata. Söylersin, bırakırsın. Olay o.
Yani en güzel bir usul da açıklarsın. Ama baktın karşıdaki cahil yumurta tokuşturur gibi, hocanın ifadesiyle yumurta tokuşturur gibi işte alimleri kıyaslar, işte şu alimden daha iyi biliyorsun, bundan daha iyi biliyorsun gibi bilirse veya işte bunlar Vahabilerin görüşü, bunlar mezhepçilerin görüşü, yok bunlar işte din düşmanların görüşü, yok bunlar ajanların görüşü gibi karanlığa taş atmak türünde almamakta kararlıysa, alıcılara kapalıysa, bizim kimseye zorla bir şey kabul ettirme gibi bir mecburiyetimiz yok. Davet etmek zorundayız ama. Herkese anlayacağı şekilde. Yani herkese ayrı bir üslup var. Yani bir takım şeyleri hak ile batılın açıkça ortaya çıktığını görüyoruz bazen. Yani görüyoruz derken biz zaten elhamdülillah hakkı görmek nasip olmuş. Biz bunu başkalarına açıkladığımız zaman karşıdaki mesela ne yapıyor? Mesela Hüseyin abinin karşılaştığı durumdaki gibi mezhepten delil getiriyor. Mezhebin delilinin o şekilde o yönde olduğunu zannediyor. Yok biz Hanefi'yiz, siz mezhepsizsiniz diye bir şey.
Tabii lan, o çıkıyor.
Delil öne sürüyor değil mi? Tutuyorsun bu sefer, bak kardeşim Hanefilerin kitabında da böyle yani yazıyor.
Ben
diyorsun.
De o şey yaptım zaten.
Bu sefer iyice bir inata giriyor iş.
Görmüyor ki.
Onu yani şöyle bir durum var. Bugün Hanefi'yim diyen bir insan bile Hanefi mezhebinin delillerine dayalı bir kitabını okumamıştır. Hanefi mezhebinin temel kitaplarından birini okumamıştır. Hatta bırakın delillere dayalılanı, Ömer Nasuhi'nin İmran'ını bile okumamıştır.
Ya Ebu Hanefe şimdi orada öyle dediğin zaman kötülüyormuş gibi bir şey çıkıyor bizim dediğimizde. O şahıs ne yaptıysa ondan Allah razı olsun, doğrusunu alırız, kötüsünü atarız. Yani o bir şeyler yapmış, boş bir insan da değildir. Aynen. Ama bu şekilde bulursan onu illa kötülüyorsun, bilmem ne yapıyorsun, anlam çıkıyor. Şimdi bizim de adam çıkıyor karşısına, yok bu öyle değil böyle diye konuşuyor istersen.
Şimdi teker teker ele aldığımız zaman mesela bu meseleyi insanların anlayabileceği şekle nasıl yakınlaştırır? Kullandığımız bir üslup var. Diyoruz ki mesela bir Ebu Hanife din midir? Yani din Ebu Hanife'nin derleyip topladıklarından ibaret midir? Bunu sormamız lazım. Karşıdaki muhatabımızı bunu düşünmesini sağlamamız lazım önce.
Ebu Hanife dinin hepsini toplamış mıdır? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadislerini toplamış mıdır? Din midir Ebu Hanife? Ebu Hanife dışında bir hak olamaz mı? Mesela Şafii de hak, Ahmet bin Hanbel de hak, İmam Malik de hak diyoruz. Hakka tabi olmanın ne zararı var peki? Biz Kur'an ve sünnete tabi olduğumuzu söylüyoruz. Kur'an ve sünnete esas aldığımızı söylüyoruz. Biz Allah'ın kitabından bir ayet mi inkar ediyoruz ki bize sapık denilsin? Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini mi inkar ediyoruz ki bize sapık denilsin? Hangi esasa göre sapık denilir? Ha, ondan sonra sahabe dönemine gelelim. Eğer bir kimse taklit edilecekse, din edinilecekse, sadece onun topladıkları dinden ibaret olacaksa, Ebu Hanife'yi öyle kabul edeceksek şayet, neden bir Ebu Bekir radıyallahu anh'a taklit edilmiyoruz? Ebu Bekir radıyallahu anh sahabe, ümmetin en faziletlisi, peygamberlerden sonra en faziletli insan olduğu sayı hadislerinde sabit değil mi? Niye biz Ebu Bekir radıyallahu anh'ı taklit etmiyoruz o zaman? Niye Ebu Hanife'yi taklit ediyoruz? Veya sahabeler neden Ebu Bekir radıyallahu anh'ı taklit etmedi de bazen Ömer radıyallahu anh'a sordular, bazen Ebu Hureyre radıyallahu anh'a sordular, bazen İbn Abbas radıyallahu anh'a sordular. Niye sadece Ebu Bekir ne dediyse ona uymadılar? Neden sadece bir Ebu Bekir mezhebi oluşmadı? Ebu Bekir radıyallahu anh bile kendi meclisinde bir soru soruluyordu. Allah senden bir şey biliyorsa söylüyordu meseleyi. Ama bilmiyorsa içinizde, ben bu konuda Allah Resulü'nden bir şey işitmedim, İçinizde işten var mı diyordu. Birisi kalkıyordu, ben böyle işittim Allah Resulü'nden diyordu. Ve işte onun dediği gibidir o zaman diyordu. Allah Resulü'nün dediği gibidir o zaman diyordu. Bir İbn Abbas radıyallahu anh'a temettu meselesiyle ilgili olarak, hacı temettu meselesiyle ilgili olarak bir fetva söylüyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyor. Karşısındaki de ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle şöyle yapıyor. Bu nasıl olur? Diyorlar. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki karşısındakine, bundan sonra benimle muhatap olma o zaman diyor. Ben sana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini söylüyorum. Sen bana Ebu Bekir dedi, Ömer şöyle yapardı diyorsun diyor. Bakın, sahabenin menheci neymiş? Sahabenin metodu neymiş? Şimdi biz de hakkı açıkladığımız zaman ne diyorlar? Bak, hadisi söylüyorsun değil mi? Hadis güneş gibi ortada. Güneş ışığı gibi ortada. Hak burada diyor. O zaman canım işte şu kadar alim niye böyle demiş? İbn Abbas hiç onun derdine giriyor mu? Ben size Allah Resulü dedi diyorum. Siz bana Ebu Bekir Ömer dedi diyorsunuz diyor. Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletleri. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu sözü nasıl söyleyebilir o zaman? Yanlış olan İbn Abbas değil, karşısındaki muhatabı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü geldiği zaman diğerleri batıl. Tabi olunacak yok. Allah ve Resulü'nden gelenir. Yani dediğim gibi ilk önce insanların bazı şeyleri düşünmesini sağlamamız lazım. Çünkü çoğu kimse hadislerin mahiyetini, konumunu bilmez. Hatta söylediğinin hadis olmadığını da bilmez, önemsemez de. Karşı çoğunu bu şekilde görüyoruz. O yüzden eğer mezhep tasubu varsa ortada, ilk önce bunu düşünmesini sağlamamız lazım. Anlayabileceği şekilde. Akıl ile yaklaşana aklının anlayabileceği şekilde cevap vermek lazım. Eğer biraz şöyle mürekkep yalanmış birisi ise, ilimden haberdar ise, bu sefer ayetler, hadislerle delillerimiz sunulur. Az önce verdiğimiz örnek istifade edilebilecek bir örnek. Mesela Ebu Hanife din midir? Bütün hadisleri Ebu Hanife mi toplamıştır? Eğer Ebu Hanife topladıysa diğer üç mezhep batıl. Hak Ebu Hanife deyse.
Ama dört mezhep haktır denilen o.
Sadece
bir peygamber onlar bu şekilde uygulaman gerekiyor. Mezhebine göre uygulaman gerekiyor. Peygamberimize sorduğu zaman hepsini yapmıştır.
Şimdi bu durumda Allah Azze ve Celle'nin vahyi var. Eğer bu din Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı onda bir sürü ihtilaflar bulurduk diyor. Allah'tan gelen bir dinde madem ihtilaf olmayacaksa bu ihtilaf nereden çıkıyor? Ve bu ihtilafa nasıl hak diyebiliyorsunuz diyeceksin.
Dördü de ayrı ayrı söylüyor zaten olayı. Yani, abdest almadan
birine göre, işte, birine göre haram olan diğerine göre helal oluyor. Birisine göre abdest veya namazı sayı olan diğerine göre olmuyor.
İşte onu anlatamıyorum ki karşısındakine. Kayıplık orada zaten.
Aslında böyle de kılmış, böyle de kılmış.
Öyle de kılmış, böyle de kılmış. İşte kan akmış, bozulmamış, kimi zaman kılmış, kimi zaman kılmamış. Onun gibi şey. İkisini bunu, de yapmıştır.
Ve bunu ayrı
bu yüzden de ne oluyor? Olay dörtmesek haktır şeyine çıkıyor.
Bu durumda Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 42. ayetinde ne buyuruyor? Yaşayan deli üzerine yaşasın, helak olan da deli üzerine helak olsun buyuruyor. Delilin ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şurada şöyle yapmış, burada böyle yapmıştır derken delilin nerede?
Osman Ünlü o konuda bir şey dedi işte Mevlana da ilgiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya bana deli soruyorlar dedi, işte ona benzer bir şey söyledi. Deli dedi işte Mevlana dedi, bunun daha bundan daha iyi delil var mı dedi.
Ya onlar öyle yani.
Peki, Allah, o şekilde cevap verdi kendim.
Allah ıslah etsin.
Bilmiyorum ya, biriyle ilgiliydi.
İlim aldığımız üstadlar aynıydı Osman Ünlü'yle. Hüseyin İlmi Işık. Öldü gitti birkaç sene önce. Hüseyin İlmi Işık Abdülhakim Arvasi'nin müridi, öğrencisiydi. Abdülhakim Arvasi de Necip Fazıl'ın da şeyhi oluyor aynı zamanda. Tarikat şeyhi, Nakşibendi şeyhi aynı zamanda. Bunun bir mektubu var Abdülhakim Arvasi'nin. Orada şöyle ifadeler kullanıyor. Mesela Beyzavi tefsiri, Ebu Suud tefsiri gibi, işte bazı İbn Arabi'nin kitapları gibi. İşte diyorlar ki bu kitaplarda uydurma hadis var. Öyle bir şey olmaz. Bunlar asla kitaplarına uydurma, zayıf hadis almazlar. Onun kitaplarındakinin hepsi sahiptir. Hatta bir yerde bir iddia gördüm. Yine bu Hüseyin İlmi Işık jenerasyonundan bir iddia bu da. Deylemi'nin bir Müsnedü Firdevs'i var. Kitabın yarısı neredeyse uydurma hadislerle dolu. Buhari gibi sahiptir diyor, tamam diyor. Yani bunlar tamamen kendilerinden menkul hadis alimlerinin açıkça söyledikleri, bütün hadis alimlerinin, hatta kendilerinin tazim ettikleri hadis alimlerinin, fıkıh alimlerinin ittifakla bildirdikleri bir durum yani. Bunlar da uydurma olduğu inkar edilemez. Bak Suiti'ye türlü şeyler söylediler. Mesela uyanırken 70 defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmüşmüş. Hadislerin sahih olup olmadığını bizzat uyanırken görüşmüş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tasdik ettirilmiş. Diye böyle de iddia atarlar. İmam Suiti dedikleri şahıs kendisi söylüyor bak. İhya-i Ulumiddin'de uydurma hadislerin olduğu inkar edilemez diyor. Bursevi ne diyor tasavvuf cephesinde? Tek bir uydurma değildir İhya-i Ulumiddin'de diyor. Çünkü diyor İhya'yı diyor Gazali rüyasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a arz etmiştir. Onun onayından geçmiştir diyor. Bakın batılcılığı, hurafeciliğin neticelerine bakın diyor. Bir tane mezhep var. İmam Gazali rüyasında dört direk üzerinde bir cami görüyor, mescit görüyor. İşte bir direkte sen dik diyor. Diyorlar buna rüyasında. İmam Gazali de güya işte sağına koyuyor olmuyor, soluna koyuyor olmuyor. En iyisi böyle kalsın dedim diyor. Dolayısıyla İmam Gazali beşinci bir mezhebi kurmamış o yüzden. Böyle türlü hikayeler. Bir başka hikaye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest almış güya. Abdest alırken alnı mı kanamış, bir yeri kanamış. Hanımlarından birisi de tutmuş orayı silmiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz abdestini yenilemiş. İşte güya şafiler derlermiş ki kadın dokunduğu için, hanımı dokunduğu için abdestini yeniledi. Hanefiler de kan aktığı için abdestini yeniledi. Dolayısıyla her iki mezhep de haktır. İkisinden birine uymazsa abdestin geçersiz olur. Yani böyle derler. Bu uydurma son yüzyıllarda çıkan bir şey. Bunu hep mezhep taraftarlar delil getirir ama hiç kimse de işte şu kaynakta geçer diyemez. Başka hususlarda işlerine gelen bir rivayet varsa, yani onların işine yarayacak bir rivayet olursa, en ücra köşelerdeki hadis kitaplarından sayfa numarasını verinceye kadar delillerini gösterirler ama bu tür rivayetlere gelince hiç altına dipnot bile düşemez. Çünkü kaynağı yok böyle bir rivayet. İkincisi, kendi iddialarına zıttır bu uydurdukları şey. Şöyle ki, dört mezhebin dördü hak derler. Dört mezhebin dördü haksa bu hadise göre sadece Şafii ile Hanefi mezhebi hak oluyor. Diğer iki mezhep batıl oluyor. Çünkü Maliki ve Hanbeli mezhebine göre ne kan abdesti bozar ne de kadına dokunmak abdesti bozar. Ama niye dört mezhep hak diyorsunuz? İki mezhep hak deyin. Hak bir tanedir. Allah'tan inen dinde çelişki bulamazsınız diyor Allah Azze Celle. Allah'tan başkasına indirilmiş olsaydı çelişkiler bulurdunuz diyor. Bazı meseleler vardır. İşte denilir. Zaruri ihtilaftır o. Bunun sebebi ulaşılan delillerden dolayı. Ulaşılan deliller hakkın hangi tarafta olduğunu bize tercih imkanını net olarak ortaya koyamıyor. Aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın hükmü o konuda birdir ama bizim ulaşabildiğimiz sanki ikisi de hak çelişkili geliyor. Ya şu ya bu gibi bir mesele oluyor. Bu zaruri ihtilaftır. Bu değil mesele. Kınanan ihtilaf şu. Kınanan fırkalaşma, kınanan ayrılma şu. Allah'ın ve Resulünün hükmü apaçık ortaya konduktan sonra ayetini açın okuyun. Resulünün hükmü apaçık ortaya çıktıktan sonra diyor Allah Azze ve Celle. Kınanan bu. Bugün bakıyorsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Velisinin izni olmadan evlene, bakire kadının nikahı batıldır, nikahı batıldır, nikahı batıldır. Hanefi mezhebine bakıyorsun, onun nikahı sahiptir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sarhoşluk veren her şey hamırdır, hamrın zerresi de bir küpü de haramdır buyuruyor. Hanefi mezhebi ne diyor? Üzüm dışında elde edilen sarhoşluk verici maddelerin sarhoş etmeyecek kadarını içmek caizdir diyor. Önümüzde kime tabi olacağız? Varken ortada kime tabi olabiliriz? İmam şunlar, alim bunlar böyle. Onlar bizden daha iyi bilir. Yahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bizzat gördüğünü düşün. Bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştığını düşün. Allah Resulü sana bir şey şöyle yap diyecek. Ve sen de diyeceksin ki ey Allah Resulü ben cahilim. Ben bir hocama sorup geleyim mi diyeceksin. Resulünün sözünü illaki bir rendeden mi geçireceksin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi sahih olarak ulaştığı zaman bizzat ağzından işitmiş gibi olur. Yani aynı hükümdesindir artık.
O seni bağlar. Bu şey de dememiştir. Mezhep lideri de dememiştir.
Tam mezhep liderleri böyle bir şey söylemiyor.
Söylemez. İmkansız bir şey.
Yani Ebu Hanife Allah rahmet eylesin. Mesela bu tür meselede bu hadis kendisine ulaşsaydı.
İmkansız bir şey.
Bile bile muhalefet ettiyse zaten uyurmaya layık birisi değildir. İmam denilmez ona. Yok. Kendisine delil ulaşmadığı için işte içtihat etmiştir ki Ebu Hanife her zaman hakkı bulmaya çalışan bir imam. Hakkı bulmaya çalıştığı zaman ki hiç kimse hatasız değildir. O öyle bir şeye ulaşmıştır. Sahih hadis ona ulaşmamıştır. Dolayısıyla ondan böyle bir hata sadır olmuştur. Ama o alim içtihadında hata ettiğinde bile sevap alıyor. Hata ettiğinde bir sevap, isabet ettiğinde iki sevap. Ahmet bin Hanbel'in üstlerinde gelen bir rivayette 10 sevap diyor isabet ettiği zaman. Ya bu adam hata etse de sevap alıyor. Niye hata ettiğini kabul etmiyorsunuz? Hadi bunu kabul ettim. Bu sefer de işte onlar müştehit, müştehide tabi olurum ben. Hatasına tabi olamazsın kardeşim. Eğer birisinin içtihad edip de o içtihadında hata etti ortaya çıkmışsa kimsenin hatasına tabi olmak caiz değildir. Ne diyordu? Şu kabrin sahibinden başka herkesin sözü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini gösteriyor. Şu kabrin sahibinden başka herkesin sözü alınabilir de atılabilir de diyor. Ama o hale gelmiş ki Ebu Hanife bir söz söylediği zaman sen onu alıp atamıyorsun hiçbir tarafa. Hiçbir şekilde reddedemiyorsun. Ayete, hadise net bir şekilde ters müşteri atamazsın. O imamların bir bildiği vardır. Onlar bizden daha iyi anlar diye bir mantık gelişiyor. Hemen atamıyoruz. Alimin mertebesini üzerine çıkarırsın. Peygamberlik mertebesini çıkarırsın. Alimlere dil uzatmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyüklerimize, küçüklerimize merhamet etmeyen ve alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir buyuruyor. Alimin hakkını tanıyacağız. Tam dini alimin hakkını öyle tanımış ve iştihad eden bir alimin hatasına dahi sevap vermiş Allah Azze ve Celle. Alimin hakkını tanıyacağız. Onlar hatasından bile sevap alır. hakkı bulmak yolundaki içtihadında. Ama o hata ettiği zaman hatasına tabi olmak gibi bir şey yok. Böyle bir şey yaparsan bu sefer onun hakkını yine tanımamış oluyorsun. Hakkının üzerine çıkarmış oluyorsun. Masumiyet perdesi giydirmiş oluyorsun. Yani bunları ölçü olarak yapmak lazım. Her şeyde ölçü şart. Orta yolu, vasatı, haddi vasatı kaybeden ya sağa sapmıştır ya sola sapmıştır. Hurafeleri reddedelim derken sahih bir takım şeyleri reddediyorlar. Bir kısmı da hurafeleri de savunuyor. Sahih neyse onu kabul edeceksin, ona boyun eğeceksin, Allah ve Resulü'nden gelen sahihe, onun dışındakini reddedeceksin. Orta yoldur. Bu orta yolda kalan hurafeciler tarafından sapık olarak görülür. Tamamen reddedenler tarafından belki müşrik olarak görülür. Ama orta yol orta yoldur. Bir kaderiye çıkmış, kaderi inkar etmiş. Bir cebriye çıkmış, her şey kaderledir demiş. Biz mesul değiliz o yüzden demiş. Bir mürcelik çıkmış, bir haricilik çıkmış. Mürce ameli imandan saymamış. Ne kadar günah işlerse işlesin, onun imanına hiçbir zarar olmaz demiş. İman artmaz, eksilmez demiş. İman dil ile ikrar kalbe tasdikten ibarettir. Amellerin imana bir etkisi yoktur demiş. Harici ne demiş? Büyük günah işleyen kimse dinden çıkar demiş. Rasile tevhid. Biz ne diyoruz? Ehl-i Sünnet ne diyor?
İman artar, eksilir.
İman artar, eksilir. Ameller imandan bir cüzdür. Ameller imandan bir cüzdür ama büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz. İman ile küfür bir kimsede aynı anda bulunabilir. Şirkin şubeleri, küfrün şubeleri aynı anda bir insanda bulunabilir. Tekfire göre tekfir edilmesi gerekeni tekfir etmeyen de kafir olur. Adam cellerin rububiyeti konusunda mesela diyor ki bu zamanda diyor şeriatta yönetilmez, Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmez diyor. Bu zaman uygun değil diyor. Bu adam istediği kadar cahil olsun. Bir Allah korusun. Evet.
Yani çünkü
bunu var ya, insan illaki vahiyle bilmek zorunda değil. İlla vahiy ulaşması lazım değil bunu anlaması için. Yahu seni yaratan Allah, bunu kabul ediyorsun mu? Ediyorsun. Bunu inkara imkan yok zaten. Peki Allah'a ait olan yeryüzünde nasıl başkasının hükmetmesini caiz görebiliyorsun?
Hocam burada bizim üstümüze düşen ne? Adam böyle çıktı, böyle bir şey söyledi. Ne diyeceksin yani bu adamın?
Yani şu ortamda tebliğ edeceksin. Yani dil ile tebliğ etmek durumundasın. Elimizde çünkü bir şey yapma şeyimiz yok.
Abi güzel karşı tekfir olur mu? Bu adama İslam'a önce tebliğ gerekmiyor mu?
Işte? İlla ki işte sen kafirsin, kafir oldun falan filan suretiyle değil.
Ha, böyle yani demiş olsa soğuturuz herhalde. Bu insanlara yaklaşamayız.
Tabii yani illa ki işte İşte birisi küfre girdi. Yani cehaletin bile mazip olmadığı küfürlerden bahsediyoruz. Böyle bir küfre girdi. Aha kafir oldum diyerek hemen şey yapmak değil mesele. Ama İslam'ın şeyi olsa, bak İslam'ın iktidarı olsa, gücü olsa o adamın boynunu vururuz. Ama yapamıyoruz. Dil ile anlatmak zorundasın.
Kalbiyle
bir özellik bu dönemin 6. özelliği, sahabiler değişik işkence türlerinin en şiddetlilerine çarptırılırken kendilerine zafer ve üstünlük müjdeleri veriliyor. Üzülmeyin, gevşemeyin, eğer iman ediyorsanız en üstün sizsiniz. Bu dönem, bu zamanda davetin çeşitli ülkelerde yaşadığı merhaleyle aynı olduğunda Yüce Allah'tan bu döneme biraz ışık tutmamız ve bu dönemdeki gelişmelerden ibret çıkarmamız için bize yardımcı olmasını niyaz ediyoruz. Belki böylece İslami uyanış gençliğinin önünde yükselmeye ve hakimiyete giden yol aydınlanmış olur. Öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayet çizgisine uyulur. İmam Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bu ümmetin sonunun durumunu da ancak başının durumu ne ile düzeldiyse onunla düzelir. Yani ümmetin ilkleri, sahabeler neyle ıslah olursa ümmetin sonu da aynı şeyle ıslah olacaktır. Yani başka bir işte metot getirip de bunu tasavvuf adı altında pazarlamaya gerek yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en güzel nefis tezkiyesi metotlarını zaten ortaya koymuştur. İlla ki Allah'ın helal kıldıklarını haram kılmaya, haram kıldıklarını helal kılmaya, işte daha takvalı olacağız maksadıyla böyle bir yol aramaya hiç gerek yok. O zaman Allah'ın getirdiğini eksik görmüş oluruz. Var üzerindeki ilahi sünnetleri tektir, değişmez. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bu Allah'ın daha önce geçenler hakkındaki kanunudur. Allah'ın kanununa bir değişiklik bulamayız. Ahzab suresi 62. ayet. Bir ayette de şöyle buyuruyor. Allah'ın sünnetinde bir sapma da bulamaz. Fatır suresinin 43. ayet. Bütün herkes soruyor. İslam'ın ve Müslümanların yüceliği nasıl sağlanacak? İhlaslı Müslümanlar ümit ettikleri ortama, kendileri vaat edilen sona, yani insanların küfür hükümlerinden ve sistemlerinden kurtularak yüce Rablerinin şeriatının gölgesinde yönetimde mutluluğuna erecekleri ortama nasıl kavuşacaklar? Bu sorulara, durumlara ve şartlara göre değişik cevaplar verilmektedir. Bazılarına göre mutlaka yönetimde söz sahibi olmak, makam mevki elde etmek ve parlamentoya girmek gerekir. Bazılarına göre belirtilen sonuca ulaşmanın yolu servet elde etmek ve ekonomik alanda söz sahibi olmaktır. Bazı kimselere göre bu sonuca ancak hızlı ve yıpratıcı bir çarpışmayla erişilebilir. Böyle bir çarpışmanın başında veya sonunda istenilen sonuca da bu şekilde erişilir. Bazı kimselerde var ki temelde böyle bir gaye taşımazlar diye. Onlara göre İslami davet sadece insanların ahlaklarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzeltmeleri için sürdürülecek ıslah çağrısıdır. Onların en fazla istedikleri insanların namazlarını kılmaları, zekatlarını vermeleri, Ramazan oruçlarını tutmaları ve Kabe'yi ziyaret ederek hac görevlerini yerine getirmeleridir. Bu gibilerin tevhid bayrağının yükseltilmesi, kötülük ve şirkin izlerinin silinmesi ve insanların ikinci bir kez Rablerinin hükümleri ve yönetimine mutluna ermesi için fedakarlıkta bulunmaya yatkınlıklarda yoktur. Günümüzde olduğu gibi. Bakıyorsun. İlim ehli diye ortaya çıkan kimseler, profesör diye ortaya çıkan kimseler, hadis alimi diye ortaya çıkarılan kimseler, hatta camilerde vaizler, imam efendiler, işte hep insanlara işte namazı kılın, zekat verin, şudur budur, bunları anlatırlar ama esas ortadan gitmiş olan tevhid, buna hiç dem vurmazlar. Buna dem vurduğun zaman da seni hemen bidatçı, sapık ilan ederler. Tevhid olmayan kimsenin namazı ne hükmü olur? Allah'ın olabilir. Allah'ın istediği gibi inanmayan kimsenin iman ettim demesinin ne bir anlamı var? Ne anlamı var? Allah'a semadayım diyor. Bu insanlar yok Allah her yerde diyor. Ben dünya semasından nüzul ederim diyor. Bunlar hayır öyle bir şey olamaz. Olsa olsa rahmetim nüzul eder diyor. Allah Azze ve Celle elim var diyor. Ayağım var diyor. Yok öyle şey olmaz. Allah'ın istediği gibi inanmayan bir insan iman ettim dese ne olur? Veya günümüzde görüyoruz Müslümanım diyor. Ama diyor ben diyor rejime karşıyım diyor. Zina edenin taşlanarak öldürülmesine karşıyım diyor. Ben diyor Müslümanım ama diyor bu şekilde tesettüre karşıyım diyor. Ben Müslümanım diyor ama sakala karşıyım diyor. Bir temeli onu teksiz atmamak lazım. Coğrafyası değildir ki İslam. Türk'ün rüzgarına İslam diye işlendi. O yüzden dünyada Müslümanlar sayılırken onların arasında sayılıyor olman Allah'ın dininde Müslüman olduğunu göstermiyor ki. Peki sen Müslüman der. Bunun hesabı var. Kime teslim oldun? Allah'a mı teslim oldun yoksa teslim oldun başka bir şeylerde mi var? Tağutlara mı teslim oldun? Korkar gibi korktuğun birilerine, Allah'ı sever gibi sevdiğin birilerine mi kul oldun? Bunların hesabı var. Bu dünyada sormazlar bunu belki. Bu dünyada Müslüman muamelesi görürsün. Ama Allah Azze ve Celle konuştuğun her kelimenin hesabını soracak. Her kelimenin. Helalden giydiğinin hesabını soracak. Haram demiyor bak. Haramdan azap var. Konuştuğunda da öyle. Haram konuştuysan bundan zaten azap var. Fuzuli konuştuysan ondan hesaba çekileceksin. Fuzuli, gereksiz konuşmalar.
Bu nasıl olur ya?
Boş laf konuşuyor.
Kufur değil de boş. Dünyalık işte.
Dünyalık
şu vardı, şu çıktı.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, siz bana iki dudağınız arasındakiyle iki bacağınız arasındakini garanti verin. Bunlara kefil olun. Ben de sizin cennete gireceğinize kefil olayım diyor. Bir başka hadiste men samete neca, kim susarsa kurtulur. Susan kurtulur. Bir başka hadis-i şerifte insan ucunun nereye varacağını bilmeden bir söz söyler de cehennemin dibini boylar. Yine insan ucunun nereye varacağını bilmeden bir söz söyler de Allah'ın rızasına kavuşur. Cennetin ortasına düşebilir. Böyle sözler var ki bunları bilinçli olarak söylesek, yani biraz düşünsek konuştuklarımızın amel defterimize yazıldığını bir hatırlasak onu o anlarda o lafı etmeyiz. Bir hasta ziyaretine gittiğin zaman bile öyle laflar ediliyor ki vah vah vah tüh tühle helak oluyor insan ya. Kul razı bak. Kul bir takım musibete uğramış. Hastalığa, belaya neyse artık başına bir şey gelmiş. Tam Allah'tan razı olacak. Yanı başında adam diyor ki tüh tüh tüh ne oldu da böyle oldu görüyor musun falan filan. Şeytan demesiyle ona o sözleri söyler ve o insanın belki sabrını da yanlış bir yöne kaydırır. Sabırsızlığa doğru kaydırır. Herhangi bir musibete razı olmaz daha başta. Bırak kendisine gelmesi mi? Allah'ın başka bir yakınına verdiği musibete razı olmaz. Sadece tezahürlerini şöyle görürsün. Niye dünyada işte kafirler, Allah'a isyan edenler işte refah içerisinde de müminler böyle. Böyle dersin, keşke şöyle yapmasaydım, keşke böyle yapmasaydım, keşke şöyle olaydı, keşke böyle olaydı. Hadiste keşke, keşke demek, keşke sözünü söylemek şeytanın ameline kapı aralar. Şeytanın ameli ne burada? Allah'ın kaderine rızasızlığa götürür keşke sözü. Böyle olmazdı. Şeytanın tahakküm altına alması, bundan sakındırıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyle ikazları var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela üzüm, üzme üzüm değil. Yani Arapların arasında işte kerimde, inepte üzüm anlamına geliyor. Ama lafız müminin kalbi anlamında kerim, yani kıymetli anlamında bir söz. O müminin kalbidir diyor, ona inep deyin. Mesela yatsı namazına ateme demeyin diyor. Ateme diye anmayın diyor. Yani bu meselede bile birini izliyor işte midem habis oldu demez. Lakısat nefsi desin. Yani nefsim habis oldu, midem habis oldu, midem bulandı, habis oldu demesin de midem bulandı bunun yerine. Yani Arapların kendi dillerinde bu tür şeyler. Yani zahire söz söylerken bile yanlış kaçabilecek şeylerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sakındırıyordu. Yani bir kelimenin iki anlamında en uygun olanı tercih etmelerine yönlendiriyordu. Yani üzme kelimesi haram mı? Haram mıydı? Ne sakınca vardı? Ama bakın söz konuşurken bile ifadeye, üsluba dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep en hayırlı olana yönlendiriyor. Sahabelerden birisi şefaatle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'de beni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle diye dua ettiğini görüyor. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki sen zaten diyor kefil olunmuş bir şeyi istiyorsun diyor. Zaten diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük günahkarlardan da olsa diyor, olsan diyor, bu ümmetin büyük günahkarlarına bile şefaat edeceğini vaat ediyor diyor. Allah bunu vaat etmiş ona diyor. Sen niye boş bir söz konuşuyorsun diyor. Bu anda neden böyle boş bir şey istiyorsun diyor.
Olan bir şeyi istemiş oluyoruz. Şu anda yapılan.
Mesela Mücahit radıyallahu anh var. Tefsir alimlerine tabi'in, sahabeden İbn Abbas radıyallahu anh'a da baştan sona Kur'an tefsirini dinlemiş bir tabi alim. O diyor ki cennet edilmesi konusunda sen zaten lanetliye lanet etmiş oluyorsun diyor. Lanet etmene gerek yok diyor. Zaten Allah lanet demiş diyor. Şeytandan Allah'a sığın diyor. Bu ne? Zaten o kahrolmuş, helak olmuş o diyor. Allah lanet etmiş ona. Senin ondan sığınman emrediliyor ayette. Hatta sahabelerden birisi oğlunun ey Allah'ım senden işte cennetin ortasında şunu bunu istiyorum dediğini duyuyor. Ve diyor ki ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın duada haddi aşanlar olacak dediğini duydum. Sakın bir daha böyle bir şey söylediğini duymayın diyor. Neymiş huzurlu konuşmalar? Çoğunun hatta en üstün ibadet gibi gördüğü. Bak camide duayı kısa tutarsa şiir gibi dizi vermezse dua etmeyi bilmiyor derler sana. Hatim duasını okumayır sonunda. Yerleşmesi tam sünnetin zıttı olarak Allah Azze ve Celle'den bizleri her şirkin, fıskın gizlisinden de açığından da korumasını niyaz ederiz.
Fısk dediğin nedir o da?
Günah. Yani Allah'ın Allah'a itaatten çıkmak demek fısk. Fısk genel bir tabirdir. Günahkar kimse fasaha, fısk işledi. Allah'ın itaatinden çıkmaktır. Aslında küfür de kapsar. Yani Allah'a itaatten çıkmak demek. Fısktır, küfür de bir fısktır yani. Aleyhisselatü Vesselam davetini açıktan yaptığı, müşriklerin hayal ürünü anlayışlarının sefihliğini, düşüklüğünü, alçaklığını ortaya koyduğu, tapındıkları varlıklara basite aldığı ve böylece peygamberi çizgisini açık bir şekilde ortaya koyduğu dönemin özellikleri hakkında tahsilatlı bilgi vermeye başlamadan daha önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çizgisinden söz edilirken kaldığımız beyaz sayfaya dönüyoruz ve diyoruz ki parlamento yolu, yani bu meclise girmek gibi demokrasi sistemlerinde parlamento yolu sağlıklı bir İslami çözüm değildir. Çünkü bu ancak birçok taviz vermekle, siyasi sloganlar atmakla ve bu dinin en önemli davasında, tevhid davasına bile yağcılık yapmakla mümkün oluyor. Bu dava Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle gönderilen bu din değildir bu tevhidimiz. Hatta diğer peygamberlerin ve elçilerin getirmiş olduğu dinlerin bile Zuhruf suresinin 45. ayetinde buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Biz Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar kılmış mıyız? İslam'ın ve Müslümanların üstünlüğünü sağlayacak bir yol değildir. O halde yol nedir? Yükselmeyi sağlayan sebepleri elde edebilmek için servetler biriktirmek ve İslami şirketler kurmak mıdır? Bazılarının yaptığı gibi. Olanları Allah'ın kendilerini lanetlemiş olduğu Yahudileri bazı ülkelerin ekonomileri üzerinde söz sahibi olduklarında o ülkelerin siyasi hayatlarına da hükmetmeleri etkilemiş olabilir. Bu durumu görenler Müslümanların da servet sahibi olmaları ve ekonomik hayata hükmetmeleri durumunda üstün olacaklarını sanmışlardır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu unutuyorlar. Bil ki müminin şerefi gece ibadet etmesi, üstünlüğü ise insanlara muhtaç olmamasıdır. Elbani Sahiha'da bu hadisin şahitleriyle, diğer bir takım talipleriyle sahih derecesine yükseldiği taliplerini beyan ederek 1903 nolu hadisin izahında açıklamış sahih bir rivayet olduğunu. Bakın bir müminin, bil ki bir müminin şerefi gece ibadet etmesi, üstünlüğü ise insanlara muhtaç olmasıdır, olmamasıdır, el açmamasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biat alırken bazı sahabeleri hiç kimseden bir şey istememelerini, yani Allah var, Allah Azze ve Celle dışında, hiç kimseden bir şey istememelerini şart koşuyordu. Sevban radıyallahu anh öyle olurdu ki kamçısı düşse devesinden bizzat kendisi iner, kendisi alındı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verdiği bu beyat sözünden dolayı. El açmamak. Ve gece ibadeti. Biz tevhidi anlatıyoruz. Bir takım sufi kimselerin tevhide mugayir işler yaptığını, Allah şirk ifade eden bir takım fiillere giriştiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir sufi gibi gece namazını kılmazsa onlar örnek olmamız gerekirken örnek olunan namazın sahabelerin üstün bir özelliğiydi. Onlar geceleri ruhban, gündüzleri suvariydi şeklinde tasvir edilirdi düşmanlar tarafından. Yani kendilerini Allah'a ibadet edermiş kimseler, gündüzleri suvari. Gündüzleri Allah yolunda atlı asker.